Ayrım 24.
Dördüncü seçenek. Şu andaki çevresinde kendini rahatsız eden, itici gelen olay ve düşüncelerin listesini çıkarmak. Avantaj. Böyle bir liste yapmaya girişmek, kayayı gözlemci tutum takınmaya ve çevresindeki olayları sürekli gözlemeye götürecektir. Gözlediği olayların kendinde nasıl duygular yarattığını anlamaya başlarken, bu duyguların arkasında yatan, kendine özgü yaşantılar hakkında da görüş sahibi olmaya başlar. Dezavantaj. Çevresindeki olayları tarafsız gözle değerlendirmek yerine onların olumsuz yanlarını görme eğilimi artabilir. Beşinci seçenek. Aramakta olduğu yeni ortamın özelliklerinin listesini çıkarmak. Avantaj. Yeni ortamın özelliklerini aramak, Kaya'nın kendi iç dünyasında özlemini çektiği özellikleri daha somutlaştıracak ve bilinç düzeyine çıkaracaktır. Somutlaşan ve bilinç düzeyine çıkan özlemler daha gerçekçi olarak değerlendirilebilir. Dezavantaj. Şu anda yaşadığı dünyadan koparak daha da hayal dünyasına gömülme olasılığı doğabilir. İçinde bulunduğu yaşamın sorunlarını anlama ve çözme yerine, kendi hayal dünyasında yarattığı bir dünyaya kaçma eğilimi geliştirebilir. Altıncı seçenek. Değişik kitaplıklara başvurarak kendi sorununa benzer sorunları yaşamış yazarların kitaplarını bulmak ve okumak. Avantaj. Böyle bir araştırma Kaya'yı kendi yakın çevresinin olanaklarından daha geniş bir olanaklar dünyasına götürecektir. Bu yeni dünyada düşünürlerin kendi sorunlarını nasıl gördüklerini ve ne gibi çözüm yolları aradıklarını gözleyebilecektir. Bu kişinin olgunlaşması ve gelişmesinde etkili ve verimli bir yoldur. Dezavantaj. Kendi sorunlarına kendi çözüm arayacak yerde, kendi sorunlarının cevaplarını sürekli kendi dışında ve başka kişilerin verdikleri cevaplarda arama eğilimi geliştirebilir. Yedinci seçenek. Okuldaki arkadaşları arasında kendi sorununa benzer sorunlara sahip kişiler olup olmadığını araştırmak ve varsa bu kişilerle tartışma grubu kurmak. Avantaj. Grup tartışmasında iki önemli yarar vardır. 1. Benzer sorunlarla uğraşan kişilerin sorunlarını algılama ve çözme yollarını dinleyerek kendi sorunları hakkında daha gerçekçi olmayı öğrenir. 2. Bu kişiler birbirine destek verip yüreklendirerek kendi başlarına girişmeyecekleri bazı atılımları göze alabilirler. Dezavantaj. Grupta konuşan kişi kendini grup etkisine açmış olur. Grup içinde duyarsız, kıskanç ve bencil kişiler varsa, sorunu ortaya koyan, kendini açan bireye bunlar olumsuz etki yapabilir ve onu daha da kırgın ve yılgın yapabilir. Bu noktada Yakup Bey'e her seçeneğin mutlaka dezavantajı olması gerekir mi sorusunu yönelttim. Gülerek, istenirse birçok dezavantaj bulunabilir. Örnek olsun diye her seçenekte mutlaka bir dezavantaj göstermek istedim. Her avantajın ve dezavantajın kendine özgü ağırlığı vardır. Yani bazı durumlarda avantaj ağır basabilir, bazı durumlarda dezavantaj. Ne var ki her seçeneğin mutlaka bir dezavantajı düşünülebilir. Her yönüyle mükemmel bir seçenek düşünmek zordur. Önemli olan avantajın mı yoksa dezavantajın mı ağır bastığıdır dedi ve açıklamasına devam etti. B. Tam bir değerlendirme yapabilmek için başka bilgi ve nesnelere gereksinme var mı? Üçüncü adımda önerdiğimiz her seçenekle ilgili olarak daha başka bilgi ve nesnelere gereksinmemiz olup olmadığını araştırırız. Örneğin, ilk seçenekte günlük tutacak defteri, ikinci seçenekte Amerika'daki akrabanın adresini bilmeye, üçüncü seçenekte psikoloji öğretmeninden randevu almaya gereksinme vardır. Bunun gibi her seçeneği uygulayabilmek için kişinin ne gibi nesne ve bilgilere gereksinimi olduğunu daha önceden düşünmesinde yarar var. Örneğin, altıncı seçeneğin gerçekçi olabilmesi için yakın çevrede bir kitaplığın bulunması gerekir. Aksi halde bu seçenek uygulanamaz. Seçeneklerin böyle bir listesini çıkardıktan ve her seçeneğin avantaj ve dezavantajını gözden geçirdikten sonra sorunu çözmek için dördüncü adımı atmaya hazır hale geliriz. Dördüncü adım. Çözüm ne? Dördüncü adım iki alt basamağı içerir. A. Hangi seçenekleri uygulayacağım? B. Bu seçeneği uygulamaya koyabilmem için hangi adımları atmam gerek? Seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını incelerken sorunun temel niteliğini daha iyi kavramaya başlarız. Böyle bir kavrayış sorunun çözümüne ulaşabilmemiz için gereklidir. A. Hangi seçenekler uygulanacak? Sorunun çözümünde uygulanacak seçeneğe karar verirken bizim için hayatta neyin önemli olduğunun bilincinde olmamız gerekir. Bir başka deyişle daha önce sözünü ettiğimiz merkezlerdeki temel değerlerimiz kararımızı etkiler. Örneğin büyüğün dediğine hiç itiraz etmeden boyun eğme önemli ise o zaman bu değerle uyuşan seçeneklere yöneliriz. Diğer yandan kişi bağımsız olmalı, kararlarını kendi vererek hayatını yönlendirmeli değeri baskın ise itaatkar insandan daha farklı seçeneklere yöneliriz. Eğer kaya bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan biri ise kendi başına yapabileceği birinci, dördüncü, beşinci, altıncı seçenekleri ön planda tutacak, diğer kişilerle konuşmayı ve onların fikirlerini almayı gerektiren seçenekleri arka plana atacaktır. Seçenek tercihinde değerlerin yanı sıra öncelikler de önemli rol oynar. Başkaları tarafından beğenilmek ya da önderlik yapmak kayanın yaşamında bir öncelik ise, yedinci seçeneği tercih eder. Bu tercihin sonucu benzer sorunları olanları araştırır ve onlarla bir tartışma grubu kurar. Öte yandan bir an önce dış dünya ile ilişki kurarak o dünyayı tanımak öncelik kazanmışsa, Amerika'daki amcasının oğlundan bilgi almak ikinci seçenek ön plana çıkar. Aklıma gelen soruları Yakup Bey'e sormak istedim. Timur: Kaya aynı zamanda birçok seçenekle ilgilenebilir mi? Yakup Bey: Verdiğimiz örnekte kaya birçok seçenekle aynı zamanda ilgilenebilir. Bu demektir ki sorunun çözümünde bir değil birçok yaklaşımı aynı anda kullanabilir. Böyle bir kararın alınıp alınmamasında seçenekler arasında çelişki olup olmaması önemli rol oynar. Timur: Ne demek seçenekler arasında çelişki olmaması? Bir örnek verebilir misiniz? Yakup Bey: Seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını tartışırken belirttiğimiz gibi Kaya'nın önerdiği çözüm yolları birbiriyle çelişkili değil, genellikle birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Örneğin birinci seçeneğin dezavantajını ifade ederken kişi anılarında sadece kendi algı ve yorumlarını yazacağından kendi dünyasına gittikçe daha çok gömülerek olayların ve insanların tek yanlı yorumlanma olasılığı artar demiştik. Bu dezavantaj ikinci Amerika'daki amcasının oğlu ile mektuplaşmak, üçüncü psikoloji öğretmeniyle konuşmak, altıncı kitaplardan araştırma yapmak ve yedinci arkadaş grubunda konuyu tartışmak seçeneklerinin getirdiği algılamalarla dengelenebilir. Bir süre sonra Yakup Bey konuşmasına şöyle devam etti. Yine aynı şekilde üçüncü seçenekte öğretmenin algılama ve yorumunun büyük önem taşıyarak Kaya'nın daha başka bakış açıları aramasını, kısıtlamasını dezavantaj olarak belirtmiştik. Bu dezavantajı yedinci seçeneğin vermiş olduğu yaşıtlarının görüşünü alma olanağı dengeleyebilir. Birinci seçenek ve dördüncü seçenek birbirlerine çok benzer olduklarından Kaya bu iki seçeneği birleştirerek ilk seçeneği biraz daha geliştirerek şöyle yazabilir. Birinci seçenek: Günlük tutmaya başlamak ve hem okuldaki derslerde hem de çevresinde kendini rahatsız eden, itici gelen olay ve düşünceleri günlüğüne yazmak. Kaya bir tek çözüm seçeneği değil, bütün seçenekleri kullanarak bir seçenekler paketi uygulamayı uygun bulabilir. Eğer seçenekler paketi kullanmak istiyorsa, önce hangi adımları atacağına karar vermesi gerekir. Seçeneklerin listesini çıkarıp bu konuda bilgi sahibi olmak, sorunun çözümü için yeterli değildir. Amacı gerçekleştirmek için atılması gereken adımlar vardır. Çözüme nasıl ulaşılacağını belirten adımlar en ince ayrıntılarına kadar düşünülmeli, planlanmalı ve uygulamaya koyulmalıdır. B. Bu seçeneğin uygulanmaya konabilmesi için hangi adımların atılması gerekir? Kaya seçtiği seçenekleri uygulamaya koyabilmek için belirli adımlar atmayı planlar ve bunları uygulamaya koyar. Çözüm için seçenekleri ve Kaya'nın uygulama adımlarını kısaca belirtelim. Birinci seçenek: Günlük tutmaya başlamak ve hem okuldaki derslerde hem de çevresinde kendini rahatsız eden, itici gelen olay ve düşünceleri günlüğe yazmak. Uygulama: A. Günlük için bir defter al. B. Her gün 20 dakikanı günlük tutmaya ayır. C. Her hafta günlük notlarını gözden geçir, duygu ve düşüncelerinin temelinde yatan nedenlerin farkına varıp varamadığını gözlemeye çalış. D. Uygulamaya 6 ay devam et. İkinci seçenek. Kaya'nın okulundan mezun olarak şimdi Amerika'daki bir üniversitede okuyan amcasının oğluna yazarak ondan bilgi almak. Uygulama. A. Amcaoğlunun adresini elde et. B. Bir hafta süreyle mektubun içeriğini oluşturacak soru ve düşüncelerin bir listesini yap. C. Mektup müsveddesini yaz. D. Bir hafta sonra gözden geçir, eksiklikler görüyorsan tamamla ve ondan sonra mektubu at. Üçüncü seçenek. Kendini yakın hissettiği psikoloji öğretmeniyle sınıf dışı konuşma olanakları arayarak durumu ona anlatmak ve onun düşüncelerini öğrenmek. Uygulama. A. Öğretmenle konuşmak istediğin konuların listesini çıkar ve yanında taşıyabileceğin bir kart ya da kağıt üzerine yaz. B. Öğretmenden randevu al. C. Öğretmenin söylediklerini unutmamak için bazı notlar alman gerekebilir. Yanına kağıt kalem almayı unutma. D. Daha sonra öğretmene bir teşekkür kartı yaz. E. Öğretmenle konuşurken aldığın notları iyice anlayıncaya kadar birkaç kez gözden geçir. F. Aklına yeni sorular gelmişse onları not et ve yine öğretmenden randevu alarak fikir almaya, danışmaya devam et. Dördüncü seçenek. Aramakta olduğu yeni ortamın özelliklerinin bir listesini çıkarmak. Uygulama. Günlük tutarken kısa bir süreyi aklına gelen ve özlemini duyduğun ortamın özelliklerini yazmaya ayır. Bu özelliklerin niçin beğendiğini kısaca yaz. Bu özellikler listesini de her hafta gözden geçir. Beşinci seçenek. Değişik kitaplıklara başvurarak kendi sorununa benzer sorunları yaşamış yazarların kitaplarını bulmak ve okumak. Uygulama. A. Öğretmenlere ve arkadaşlara kitap isimleri sorarak, kitaplığa gidip araştırarak ilgilendiğin konuda yazılmış kitapların listesini çıkar. B. Öncelikle okumak istediğin kitapları seç. C. Kitap okurken yazarın düşüncesine, soruna yaklaşım yöntemine, çözüm seçeneklerine dikkat ederek notlar al. D. Sorunlar ve çözümleri yönünden yazarlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları gözle. E. Kitaplardan öğrendiklerini soruna nasıl uygulanabileceğini notlar halinde yaz. F. Notları her kitaptan sonra gözden geçir. Altıncı seçenek. Okuldakiler arasında kendi sorununa benzer sorunlara sahip kişiler olup olmadığını araştırmak ve varsa bu kişilerle bir tartışma grubu kurmak. Uygulama. A. Bu konuyla ilgilenebilecek ciddi ve samimi arkadaşların bir listesini çıkar. B. Uygun zamanda onları bir araya getirerek bir grup oluşturma planını onlara aç veya önce tek tek konuş. C. Katılmak isteyen kişiler beraberce grubun ne zaman ve ne kadar süre toplanacağına karar verin. D. Diğer çözüm seçeneklerinden elde ettiğin amcaoğlundan gelen mektuptan ve okuduğun kitaplardan öğrendiklerin gibi bilgileri gruba getir ve tartış. E. Gruptan öğrendiklerini her grup toplantısından sonra günlüğüne yaz ve hafta sonları gözden geçir. Bu işlemlerden sonra Kaya beşinci adımı atmaya hazırdır. Beşinci adım. Uygulanan seçenek sorunu tümüyle hallediyor mu? Bu adımın bir alt basamağı daha vardır. A. Getirilen çözümde yapılması gereken yeni ayarlamalar var mı? Çözüm seçeneklerini uygulamaya başladıktan sonra kişi sorunun çözüme doğru gidip gitmediğini sürekli gözler. Verdiğimiz örnekte Kaya kendine 5 ya da 6 ay gibi bir süre tanıyarak bu sürenin sonunda sorunuyla ilgili neler öğrendiğini gözden geçirebilir. Gözden geçirme sonucu uygulamakta olduğu seçeneklerden bazılarını uygulamaktan vazgeçebilir, bazılarını yeniden ayarlama gereksinimi duyabilir. Bu aşamada akılda tutulacak önemli yön, eleştirel düşünmenin katı değil esnek olduğu, yeni bilgilerin ışığı altında önceki kanı ve düşüncelerin değişebileceğidir. A. Getirilen çözümde yapılması gereken yeni ayarlamalar var mı? Kaya kendine tanımış olduğu 6 ay sonunda bazı seçenekleri çok, bazı seçenekleri az yararlı bulabilir. Bu sürede elde ettiği sonuçlara ve yaptığı gözlemlere dayanarak, örneğin öğretmeniyle konuşmaktan vazgeçebilir, kitap okumaya daha çok zaman ayırmak isteyebilir. Her hafta toplanmakta olan arkadaş grubuna daha önce okuduğu kitapları götürmek ve diğer arkadaşlarının da kitapları okuyarak neler anladıklarını öğrenmek isteyebilir. Çözüm seçeneklerinin uygulanması süresince bu tür ayarlama ve değişikliklerin yapılması doğaldır ve etkili biçimde sorunla ilgilenmeye götürür. Eleştirel düşünmeyi soruna etkili biçimde uygulayabilmede gerekli yukarıda anlattığım 5 adım, kalıplanmış insanın rahatlıkla atacağı adımlar değildir. Bu nedenle kalıplanmış insan yaşam sorunlarının çözümünde çoğu kez tepkici tutum takınır. Yani sorunu çözme yerine o soruna tepkide bulunur. Gelişmiş insan ise girişimci tutum içinde olduğundan sorunun çözümünde gerekli etkili adımları atmakta direnmez. Yakup Bey anlatımını bitirince tazelenen ıhlamurdan yudumlamaya başladı. Kendisine gerçek yaşamda bu tür adımları izleyerek sorunlarını çözen insanın var olup olmadığını sordum. Herhalde büyürken ya da şimdiki çevrenizde sorunlarına böyle bir tutumla yaklaşan insan görmediniz dedi. Gerçekten de görmemiştim. Bu tür yaklaşım kişinin karşılaştığı her soruna uygulanmaz. Çünkü böylesine önemli sorunlarla kişi her an karşılaşmaz. Ne var ki önemli yaşam sorunlarını böyle bir yaklaşımla ele alan insanlarla tanıştım. İnsan aklının ve azminin neleri halledebileceğini kişi ancak böyle insanlarla tanışınca anlayabiliyor dedi. Kendisinin böyle bir insan olup olmadığını sordum. Eskiden son derece kalıplanmış biriydim. Gerçi şimdi tümüyle gelişmiş biri olduğumu söyleyemem. Ne var ki eski bilinç düzeyimle şimdiki arasında gerçekten büyük fark var ve şimdi önemli gördüğüm sorunlara yaklaşırken eleştirel düşünme kullanmaya özen gösteriyorum. Çay evinde oturanlara bir göz gezdirdim. Acaba burada oturanlardan kaç tanesi kendi yaşam sorunlarına eleştirel düşünmeyi kullanarak yaklaşıyor diye düşündüm. Bana yeni bir dünyanın kapısı açılmıştı sanki. O dünyada şu anda Yakup Bey'den başkasını göremiyordum. Büyük insanlar olmadan büyük işler başarılamaz. İnsanı büyük yapan kendi azmi ve sebatıdır. Charles de Gaulle. 20. Zamanın etkili kullanımı. Yakup Bey'den ayrıldıktan sonra eleştirel düşünmeyi kullanarak sorunlarını çözmeye yönelen insan üzerinde düşündüm. Her adım ne kadar iyi düşünülerek planlanmış ve zaman içinde yerine getirilmişti. Hiç kimse de böyle adım adım bir soruna yaklaşım görmemiştim. Yakup Bey'e bunu söylemiştim ve o da böyle kişinin kendi çevresinde de ender olduğunu söylemişti. Acaba bu tür adım adım soruna yaklaşım yöntemini uygulayanlar kimlerdi? Perşembe günü yine buluştuk ve aklımdan geçenleri hemen aktardım. Yakup Bey söylediklerimi küçümsemedi, ciddiyetle cevaplamaya yöneldi. Ne kendi ailemde ne de yakın çevremde sorunlara sözünü ettiğimiz türden eleştirel biçimde yaklaşanı görmemiştim. Bu yöntemle sorunlarına yaklaşan ilk insanı doktora eğitimimde gördüm diye kendi gözlemlerini benimle paylaşmaya başladı. Daha sonra araştırma yapan ve yayınlayan birçok profesörün bu yöntemi uyguladığını gözlemeye başladım. Daha doğrusu benim doktora programımda öğrendiğim becerilerden biri de sorunlara bu tür yaklaşımdır. Bunun adına eleştirel düşünme yöntemiyle sorunlara yaklaşım demiyorlardı. Bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel verileri anlamlandırma ya da davranış bilimlerinde araştırma düzenleme ve uygulama yöntemleri gibi daha farklı adlar veriliyordu. Bu yöntemi kendi yaşamına uygulamayan doktora öğrencileri birkaç yıl içinde programdan eleniyorlardı. Yakup Bey böyle söyleyince hayret etmiştim. Kim bu doktora öğrencilerini izleyerek eleştirel düşünmeyi uygulamadı diye programdan atmaktaydı? Öğrencileri casus gibi izliyorlar mıydı? Yakup Bey tuhaf bir şey söylemişim gibi gülmeye başladı ve gülmesi bayağı sürdü. Gülünç bir şey söylediğimi zannetmiyordum. Onun gülüşünden rahatsız olmuştum. Beni yanlış anlama, kimse onları izleyerek eleştirel düşünmeyi uygulamıyorlar diye okuldan atmadı diyerek açıklamaya başladı. O okulda öyle bir doktora programı geliştirilmiş durumda ki, yaşamını eleştirel düşünme içerisinde yönetmeyen kişiler bu programın gereklerini yerine getirememekte, sınavlarda başarısız olmakta ve sonuçta ya kendileri ya da okul idaresi onların ayrılması gerektiğine karar vermekteydi. Okumasını bilmeyen birinin tesadüfen liseye başladığını düşünün. Okuma bilmediğinden ders kitaplarını okuyamayacak ve eninde sonunda başarısız olarak okuldan ayrılacaktır, değil mi? Durum doktora programında da böyleydi. Yakup Bey daha önce söylediklerimi hatırlayarak yine gülmeye başladı. Benim bozulduğumu düşünerek ya da yüzümden anlayarak, Timur Bey, güldüğüm için özür dilerim. Ne var ki sizinle alay etmek için değil, bizde yaygın bir kalıbı güzel sergilediğinizden gülmekten kendimi alamıyorum, dedi. Söylediğinden yine bir şey anlamamıştım. Hangi kalıbı sergilediğimi bilmediğimi söyledim. Kim atıyor öğrencileri okuldan? Nasıl oluyor da eleştirel düşünmeyi uygulamadığını anlıyorlar? Yoksa casus gibi öğrencileri gözlüyorlar mı türünden sözleriniz? Kuşkulu olma, bir düzenin, bir nizamın kurallarına göre değil, fakat adamına göre hareket etme gibi bazı temel şemalar sergiliyor bana. Ne diyeceğimi bilememiştim. Yakup Bey bir süre sustu. İkimiz de ıhlamurlarımızdan yudumlamaya başladık. Daha sonra konuşmaya başladı. Bugün kişinin etkili yaşam oluşturmasına önemli katkısı olan bir yönden daha bahsedeceğim, dedi. Kağıt kalem elimde hazırdım, bekliyordum. Zaman kullanımı. Temel ilkeleri merkez almış, gelişmiş kişi karşılaştığı sorunların çözümlerini eleştirel düşünme içinde araştırıp cevapları bulduktan sonra vardığı çözüm tarzlarını yaşamında uygulayarak daha da gelişmiş bir insan olmaya yönelir, diye konuşmasına başladı. Bu tür gelişme bireyin zamanını bilinçli biçimde kullanmasını öngörür. Bu buluşmamızda etkili yaşam için bireyin zamanını nasıl kullanması gerektiğini inceleyeceğiz. Etkili yaşam için zaman kullanımı, kalıplanmış insanın üzerinde kafa yorduğu bir sorun olmadığı halde, gelişmiş insanın üzerinde önemli durduğu bir konudur. Etkili yaşam için zaman kullanımı, zihinde oluşan planlamanın günlük yaşama dökülerek gün be gün gerçekleşmesiyle ilgilidir. Etkili zaman kullanımında en önemli rolü irade üstlenir. Yakup Bey önemli bir konuya parmak bastığını belirtircesine bir süre sustu. Yüzüme dikkatle baktı. Ihlamurundan birkaç yudum aldı ve sözüne devam etti. Daha önceki buluşmalarımızda liderlik ve yönetimin birbirinden nasıl farklı olduğunu belirtmiştik. Hatırlayacağın gibi kişiyi lider yapan onun yaşamında temsil ettiği temel ilke ve değerlerdir. Lider temel ilkeler çerçevesinde amacını oluşturur. Daha sonra oluşturduğu bu amaç ve değerleri günlük yaşamına nasıl yansıtacağı üzerinde durur. Bu aşamada sorun yönetim sorunudur. Kişisel amaç ve değerlerin günlük yaşama yansıyarak gerçekleştirilmesine etkili kişisel yaşam yönetimi adını veriyoruz. Dipnot, Effective Self-Management'ın tam çevirisi etkili kendilik yöntemidir. Ne var ki kendilik yöntemi bana çok zorlanmış bir ifade olarak geldiğinden etkili kişisel yaşam yöntemini kullanmayı yeğliyorum.